Ayrım 6. Anadolu'nun kadın erenlere Nezihe Araz. Sayfa 79. Hatice Balam. Büyük lokma yemeyen kadın. Gözümde Hatice Balam, gönlümde bütün yurdumun kadınları. Bu sayfadaki yazıma böyle başladım. Doğumundan ta ölümüne varınca gün görmüş, devran sürmüş bu güzel anayı anlatacaktım. Yemenisinden gül gül sarkan oyalarını koparıp masalları rüyalarıma giren, gülerken gözlerinden yaşlar dökülen, ağlarken dudaklarında çiçekler açan, her kandil, her bayram elini öpüp hediyesini aldığım, penceresine alışan kuşları beraber beslediğim Hatice Balam. Eminim hepiniz onu tanıyorsunuz. Belki adı başka, belki ona Balam diye lakap takmamışsınız. Belki sizinki güvercinler yerine kedilere meftun, ama ne çıkar? Maya aynı maya, cevher aynı cevher, kader aynı kader olduktan sonra. Gel gelelim, bu kalem çoğu zaman söz dinlemez bir serkeştir. Ben elif çekmek isterim, o yay kıvırır. Ben destan düzmek isterim, o susar oturur. Ben tarih düşürmek isterim, o türkü söyler. Bugün gene böyle çatıştığımız bir gün olmalı. Dediğimi yazmadı, istediğini yazdı. Düzdü, aldı kalemi, görelim bakalım ne dedi. Ne büyük lokma yedi, ne büyük laf söyledi. Ne büyük iş yaptı, herkes gibi yaşadı Hatice Balam. Sırma sırma saçları, samur samur kaşları. Tatlı dilli, hoş bakışlı Hatice Balam. Hamur açtı ince ince, baklava yaptı. İpek büktü ince ince, aş pişirdi, süt taşırdı Hatice Balam. Hatice Balam urum eyle dilberi. Abe kuzum, ebe cankom, gel beri dedi herkese. Bebe doğurdu, yıldan yıla bebe pişpişledi. Bebe pişpişlerken iş işledi. İş işlerken düş düşledi. Düş düşledi Hatice Balam. Üç oğlan doğurdu, bir kız. Üç aslan büyüttü, bir yıldız. Tanrı yüzüne güldü, güller açıldı. Ceza bezini çözmedi, dert yazmasını yazmadı. Yağlı demedi, yavan demedi. Kızanları büyüdü, civan oldu. Kızı büyüdü, fidan oldu. Usta buldu, ikrar verdi. Bir dergaha kul oldu. Kandillerde Yasin okudu. Geceleri elham. Düğüne de vardı, derneğe de. Oruç da tuttu 30 Ramazan. Hatice Balam, gel gelelim, gün geçti, devran değişti. Sefa yılları cefaya döndü. Gavur da yandı kapıya. Vurgun başladı, bozgun başladı. Bak yazıya. Boyun büktü Hatice Balam. Vay derdim, derdim dedi. Macirlikteki helalimi toprağa verdim. Denizde su, balamda dert. Gökte yıldız, balamda dert. Dalda yaprak, balamda dert. Boyun büktü, dedi. Vay derdim, derdim. Balkan'da Bulgar'a bir uğlan verdim. Ne kara yazma bağlar, ne kara yasa girer. Elinden gelen düğün bayram der. Der ama kesilmez derdin sonu. Sületme onu. Vay derdim derdim der gene. Çanakkale'de de bir oğlan verdim. Selim gitti, Selman gitti, Muharrem kaldı. Der der ama tükenmez derdin sonu. Susturma beni, yakıyor yüreğimi derdim. İzmir'de de Yunan'a bir oğlan verdim. Ay bitti, yıl bitti, kara yazı bitmedi. Vay derdim derdim. Edirne'de kızımı bir soysuza verdim. Ay geçer, yıl geçer, göremem onu. Koklayamam, sevemem onu. Ne büyük laf etti, ne büyük lokma yedi. Ne büyük iş yaptı, herkes gibi yaşadı Hatice Balam. Sırma saçlar ak oldu, samur kaşlar yok. Gözü görmez oldu, beli büküldü. Hatice Balam bir cuma günü öldü. Komşular lokma döktüler, helva pişirdiler. Görenler kabrine nur indi dediler. Gelinler mum adadı Balam'a, kızlar mum adadı. Gün oldu ermişlere karıştı adı. Hatice Balam, Rumeli dilberi, herkes gibi değildi, fakat herkes gibi yaşadı. Büyük laf etmeden, büyük lokma yemeden, bu dünyadan o dünyaya yürüdü. Onun dediklerini, onun diliyle söylemek istedim. Bu okuduğunuz metin çıktı, bozamadım. O tam bir Rumeli kadını, tam bir çağdaş erendi. Öyle yaşamış, öyle ölmüş. Hatice Cenan Sultan. Hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Kadın erenler defterini doldururken bunların en erdemli, en zarif, en görkemli örneklerinden birinin adını anmadan yazımızı bağlayamadık. Hatice Cenan Sultan. Vaktiyle Fatih'te Altay dergahının bahçesinde bir set üstünde yatıyormuş. Şimdi yeri Merkez Efendi'nin bahçesinde. Başucunda hiçbir gece söndürülmeyen ışığı, sevdiği çiçekleri, yemyeşil taze çimenleri ve yanı başında da sevgili oğlu. Saraylara, konaklara mensup bir dünya sultanı değil de bir insanlık güzeli, mana ve inanç sultanı olduğu için adına da bir de sultan sözcüğü eklemişler. Mana sultanlığı öncelikle insanların da hak ile halkı bir bilmesinden geliyormuş o günler. Yaratılmışı, yaratandan ötürü sevmenin sırlarını onlar Yunus Emre'den öğrenmişler. Günün birinde ülkesi insanların manevi kaderi üstünde büyük etkiler yaratacak olan oğlu küçükken, daha onu kanı, canı ve sütüyle beslerken de, sonra da tatlı dili ve duygularıyla ona şunu öğretirken diyormuş ki hep, her insanın içinde tükenmez af, iyilik ve hoşgörü hazineleri vardır. İnsanlara katılarak hatalarında, sevaplarında onlarla bir olarak yaşamayı öğrenmelisin. Onların doğumlarıyla çoğalıp ölümleriyle eksilecek kadar onlardan olmalısın. Çünkü hiçbirimiz yalnız kendi varlığımızdan ibaret bağımsız bir bütün değiliz. Her birimiz bir bütünün zerreleri, atları ayrı olan parçalarıyız. Tütüncü güzeli. Hatice Cenan Sultan tıpkı Rabia Hatun gibi tasavvuf eğitimiyle yetişmiş bir gönül kadını. Mürşidine bütün Filibe halkı tütüncü güzeli dermiş. Yalnız onu değil, oğlunu da eğitim halkasına alan tütüncü güzeli Ethem Efendi, yaşadığı devrin en büyük ermiş sufilerinden biriymiş. Ne var ki önüne oturttu bu ana oğula da, ben bu dünyaya sizler için gönderildim diyecek kadar da alçak gönüllüymüş. Başkaları için de yaşamalı. Sufiler için sözler değil, davranışlar önemlidir. Bir yaşama düzeni kuracaksınız ki karıncadan Süleyman'a. Tüm yaratılmışlara saygılı olsun. Kendini öne koymasın. Başkaları için yaşamayı bilsin. Öyle yaşasın. Hatice Cenan Sultan işte bu düzeni kurup gerçekten her nefesinde uyguladığı için adı Eren Kadınlar defterine kayrılmıştır. Davetin sebebi. Sen beni terk edebiliyor musun? İşte asıl sorun bu. Onun çok sevdiğim hikayelerinden biri şöyle. Bir gün rüyasında Osman Gazi'yi görmüş. Gelesin ve benim Bursa'daki türbemi ziyaret edesin diyor. Bu elbette sebepli ve hikmetli bir davettir diye acele Bursa'ya gelen Hatice Cenan Sultan, türbeden içeri girince kir, pas, toz, toprak içinde olduğunu hayretle görüyor. Türbedarla birlikte meğer bana davetin sebebi buymuş diye temizliğe davranıyorlar. Sultan Osman'ın kavuğuna el atan türbedar birden büyük bir korkuyla yerinden fırlıyor. 7-8 fare yavrusu da onun ardından. Meğer kavuğun içi bakılmaya bakılmaya o hale gelmiş. Hatice Cenan Sultan acıyla soruyor türbedara. Yazık değil mi? Koskoca bir Osmanlı hükümdarı bu. Kavuğunu fare yuvası haline getirmek yakışır mı? Davetin sebebi işte böylece anlaşılıyor. Medine'de oğluyla beraber geçirdikleri 4 ateş gibi yıl varmış ki anlatması da yaşanması da bir ayrı ateşmiş. Orada Menaha'da bir eve yerleşmişler. Bir sabah ak sakalı tertemiz, yüzü güleç, gözleri pırıl pırıl bir adam kapıyı çalmış. Kısa bir merhabadan sonra ana oğula bakıp dünyanın en doğal sözlerini söylercesine, "Beni buraya ölmeye gönderdiler," demiş. "Medine bu. Orada her şey olabilir," diyorlar. Sonra harmanisini omuzundan atıp Hatice Cenan Hanım'a, "Sen benim sakalımı yıkayacaksın," diye rica etmiş. Oğluna da, "Sen de leğen tut ve geri kalan hizmetleri lütfen yap," demiş. "Konuk için emir emirdir," diye pamuk sakal köpürtüle köpürtüle yıkanırken bilinmeyen konuk kendinden geçmiş. Neredeyse de canı teninden ayrılacak. İkisi de şaşkın, telaşlı, üzüntülü. Konuğu bir kenara yatırmışlar. Neden sonra uzun bir yolculuktan dönmüşçesine, yorgun kendine gelmiş yaşlı adam. Gülümsemiş, doğrulmuş ve "Sizleri gördükten sonra insan ölmek de istemiyor," demiş, çekip gitmiş. Diyorlar ki, görebilen gözler için ermişler, işte böyle her şeyin anlamını değiştiriyor, değerini yüceltiyor. Kendileri için bir şey istemediler. Bir okuyucum geçen de bana sordu. "Yazılarınızı okuyorum. Bize tanıttığınız bu kadınların birçok özelliklerini ve birçok güzelliklerini bu yazılardan öğrendik." Vaktiyle Yeni Sabah gazetesinde çıkmıştı kadın erenlerin bazıları. "Ama siz kadın erenleri bir arada topladığınıza göre bunların bir de ortak özellikleri olmalı. Bu özelliği bana söyleyebilir misiniz?" "Güzel bir soru. Yazımızı izin verirseniz bu güzel sorunun yanıtıyla bitirelim. Onlar hayatları boyunca kendileri için hiçbir şey istemediler." Hatice Sultan, 3. Selim'in kız kardeşi. 3. Selim'in sevgili kız kardeşlerinden Beyhan Sultan'a ait bildiklerimizi Şeyh Galip'in verdiği bilgilere dayanarak yazmıştık. Ablası Hatice Sultan da en az Beyhan Sultan kadar dikkat ve ilgi çekici bir kadın olarak sunuldu bize. Biri hünkârın kalbi ise öteki aklı gibiydi, dermiş onları tanıyanlar. Sultan Selim Han, memlekette yapacağı bütün hizmetlerini, hareketlerini evvela gelir Hatice Sultan'la konuşup tartışır, ondan sonra uygulamaya geçermiş. Hatice Sultan, ağabeyi gibi ileri fikirli ve Avrupa medeniyetine meraklı bir genç kadın. İstanbul pek çok değişikliği ve yeniliği diyebiliriz ki Hatice Sultan'dan öğrenmiş. Derler ki, bir gün Danimarka maslahat güzarının Büyükdere'de yaptığı muazzam köşkü gezmek istemişti. Batı üsluplu bu köşkü, bütün eşyalarıyla, bahçeleri ve müştemilatıyla bilmeyi arzuluyordu Hatice Sultan. Maslahat güzar bu istekten son derece iftihar duydu ve özellikle köşkün o harikulade çiçek tarhları ve set set bahçeleriyle Hatice Sultan'ı mest etti. İşte o çağların ünlü mimarı Antoine İnyas Mellik, böyle bir sebeple saraya davet edilmiş ve Beşiktaş'taki eski sarayın adeta yeniden yapılması emrini de yine bu nedenle almıştı. Mellik Türkçe bilmiyordu. Osmanlı saray usullerinden ise hiç haberli değildi. Yanına verilen bir tercümanla beraber çalışmaya başladı. Eski sarayın bütün nakışlarını, süslerini, yaldızlarını kaldırdı, kazıdı. Küçük odaları birleştirdi, büyük salonlar haline getirdi. İtalyan mermerleri, pelesenk kapıları, nefis parkeleri saraya taşımaya başladı. Hatice Sultan, az zamanda bambaşka bir havaya bürünen inşaattan son derece memnundu. Ama sarayda çalışanlar ve özellikle baş ağa aralarına giren bu Hristiyan'dan çok tedirgin oluyorlardı. Bu gavur icatları da ne demekti? Bu gavurun saraya soktuğu bidatlar da ne oluyordu? Baş ağa ve adamları Melik'i gizli gizli öylesine rahatsız etmeye başladılar ki, sonunda bu usta, mimar ve ressam Hatice Sultan Sarayı'nı terk edip gitti. Padişahın kız kardeşi bu habersiz çekip gidişten hem üzülmüş hem de öfkelenmişti. Yaptığı araştırmalar Melik'i bilhassa baş ağanın çekemediği ve huzursuz ettiğini anlatıyordu. Sultan Hanım bir müddet bekledi. Sonra İtalyan sefaretinde verilen bir baloya Melling'in de davetli olduğunu öğrenerek ona en sadık adamlarını gönderdi. Melling, Sir Mimar unvanı ile saraya yeniden alındı, kendisine bir daire hazırlandı ve yapı yeniden başlandı. Bu ikinci gelişte Melik fark edilir bir başarı ile Türkçe konuşuyor ve yazıyordu. O kadar ki Sultan Hanım mimarına emirlerini artık doğrudan kendi veriyor, araya tercümanlar koymuyordu. Tuhafı şu ki bu çalışmalarda yazışma da yapılıyor ama metin Türkçe, harfler ise Latin harfleriydi. Hatice Sultan sarayının en büyük özelliği Melling'in yaptırdığı masal bahçesiydi. Bu bahçe bir takım labirentlerden yapılmıştı ve bir giren oradan yol bulup kolay kolay çıkamazdı. Sultan sarayın en güzel dairesini tabii hünkâr ağabeyi için yaptırmıştı. Dünya derdi, saltanat yükü, kadın dedikoduları hükümdarın omuzlarını çökerttiği ve yorduğu zaman Selim, kız kardeşinin Beşiktaş sarayına gelir ve orada harikulade günler geçirirdi. Devrin en güzel musiki fasılları, sanat sohbetleri bu sarayda yapılırdı. Hatice Sultan, hiçbir fevkaladeliği olmayan sıradan bir evlenme yapmıştı ve onun bütün fevkaladeliği kendindeydi. Zarafeti, tavır ve hayat tarzı olarak getirdiği yenilikler. Özellikle bir yabancı mimarla olan dostluğunun dedikoduları bütün şehrin dilinde geziyordu. Gerek hünkâr, gerek onun yakınları Beşiktaş Sarayı'nda unutulmaz günler geçirdiler. Belki de şair ve musikişinas padişah sadece o günlerde gerçekten mutlu oldu. Sevdiği Hasekisi Refet Kadın Efendi'yi yanına alır, Beşiktaş Sarayı'na öyle gelirdi. Ama dünya bir karar üzerinde durmuyordu ki. 28 Mayıs 1807 tarihinde At Meydanı'nda pek çok defalar olduğu gibi gene bir isyan patladı. Uzun hikayedir. Ne var ki isyan sonu Yeniçeriler, Aziz Hünkârı, evet Sultan 3. Selim şüphe yok ki Osmanlı hükümdarlarının en azizlerinden biriydi. Kafes çilesine soktular. Yanına Refet Kadın Efendi ile iki cariye verildi. Artık ne saraylar, ne sefalar, ne de o güzelim musiki alemleri vardı. Devir bu incelikleri anlayacak gibi değildi. Gözünü, gönlünü kan bürümüş hemşire sultanlar matem içinde. Ve bu çile bir yıldan fazla sürdü. Ve bir gün Alemdar Mustafa Paşa'nın 3. Selim'i tekrar tahta çıkarmak için yaptığı Huruç Hareketi gecesi biliyorsunuz. 3. Selim değil, Osmanlı tarihinin, dünya saltanat tarihinin en kanlı cinayetlerinden birine kurban gitti. Yanında sevgili Hasekisi, Refet Kadın ve iki cariye. O kadar. Sultan sarayları kanlı gözyaşları içinde. Artık ne o masal bahçelerinin şevki kaldı, ne o rüya saraylarının. Bugün Beşiktaş sahillerini iğne arar gibi arayın. Bir devre rengini ve ruhunu veren o saraylardan küçücük bir nişan bulmak belki de artık mümkün değil. En hazini de bu. Hatice Sultan sedirlerin yerine koltuklar, mangalların yerine şömineler getirdi diye suçlanıyordu. Onlarla beraber bir yenilenme, bir tazelenme ruhunu da getirmişti. Acı bakışlar bunu fark etmedi. Dünya değişti, acılar, tatlılar birbirini kovaladı. Ama hala 3. Selim'in besteleri kubbelerde ölümsüz akisler yapıyor. Sadece sesler miydi canlı kalan, bilinmez. Ama bir de gerçek var unutulmayan. Hatice Sultan'ı İstanbul sadece bir padişah kız kardeşi diye değil, uzun uzun yıllar bir İstanbul ereni olarak sevdi, saydı ve unutamadı. Ziyaretini ihmal etmedi. Zarafeti, akıllılığı, hizmetleri unutulmadı. İşte böyle. Çağımız ise artık bu tür vefalar için vakit bulamıyor. Ne diyelim, zorla güzellik olmaz diyenler düşünsün ne diyebileceğimizi. Biz bu çağdaş kadın ereni sevgiyle ve saygıyla analım. 6. ayrımın sonu, sayfa 93.